أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadid suresi, içinde demirden söz edilen sure. İlk dönem Müslümanlardan bu yana Kur'an konusunda edebe titizlik gösterenler, daha bir edepli olmaktan yana olanlar, sure isimlerinde böyle öğütleri var bize. Mesela Bakara suresi yerine içinde Bakara'dan söz edilen sure, Hadid suresi yerine içinde Hadid'den söz edilen sure. Gerçi birinciler de caiz ama ikinci model, yani içinde şundan söz edilen sure daha hoş. Çünkü Kafirun suresi olmayacak o zaman surenin adı, içinde kafirlerden söz edilen sure olacak. Burası da içinde demirden söz edilen bir sure. Sureler konusunda bir başka edep formülü aklıma geldi. Aynı mantık, küçük sure dedirtmiyor da Müslümana kısa sure ismini verdiriyor. Yani küçük, değersiz, adi, alçaklığa doğru sanki bir çağrışım yaptırmasın kafamızda, düşüncemizde diye kısa sure, birileri uzun, diğerleri kısa olmak adına. Hatta bir arkadaş az ayetli sure demeye çalıştı da diğerleri hemen kesin karşı geldiler. Ne demek? Ayetlerde eksiklik mi? Yani Asr suresi 3 ayet oluşu 5 ayet olacaktı da azaltıldı, 3'e mi indirildi anlaşılır? O hiç olmaz diye. Bu surede Medine döneminde gelen surelerden biriydi hatırlarsınız. 29 ayet. Bugün inşallah 21. ayetten itibaren devam ederiz. Sabiqu ila mağfiratin min rabbikum. Haydi koşun Allah'tan mağfirete. Tek endişeniz, temel düşünceniz o olsun. İlla mağfiret, illa mağfiret derdinde olun. Hatta Peygamberiniz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölüp giderken bunun sevdalısı değil miydi? Allahümme afirli verhamni ve elhakni bir rafiqil ala demiyor muydu? Aman Allah'ım mağfiretini isterim. Ya Rab mağfiretinden yanayım. Bana rahmetini lütfet. Sen beni rahmet ve merhametinle mağfiret buyur. Sonunda da Refik-i Ala'da kendimi bulayım demiyor muydu? Hadi koşun öyleyse. Son durak, hedef mağfiret olsun diye yarışın. Hep mağfirete doğru yarış. Hep mağfiret kazanmak için yarış. Hep yarış programında mağfiret merkezli düşünce. Kazançta, kayıpta, başarıda ya da başarısızlıkta tek ölçü bu olsun. Mağfirete ne kadar ulaştık, ne kadar ulaşabilecektik. Bir de ve cennetin arduha ki ardı semai vel ard. Bir cennet için yarış ki açıverdiniz mi, şimdi kapalı duran cennetin açılımını düşündünüz mü, semalar, arzlar onun yanında hiç kalacak. Çünkü bir hadis bize cennete en son girenin 10 dünya genişliğinde yer kazanacağını söylüyordu. En son girene o kadar ve öncekiler. Hesabı mümkün değil ki. Eni bu kadar düşünülünce, yani cennetin eni bu kadar, peki ya boyuna kadar? Kim bilecek? Ne diye bilmeye çalışacağız da Allah bu kadarıyla büyüklüğünü tanıtmış yeter demek zorunda değil miyiz? Uiddet lillezine amenu. Ama cennetin eni boyu yeter, o kadar öğrendiğimizde başka bir özelliği var. Aklımızdan çıkarmayalım. Amenu billahi ve rusulihi. Yapanlara hazırlanmış bir cennet. Bu bizde var mı ki acaba? Sen senin için, ben benim için sorayım. Ama sen benim için düşün, ben senin için düşünmek zorundayım. Acaba bu özellikler bizde var mı? Değilse ne diye bekliyoruz? Ya da engeller mi var? Ya da imanda bir eksiklik, hazırlıkta bir noksanlık mı var? Ne diye bizde bu özellikler bulunmasın? Anlayalım neymiş acaba? Amenu billah. Allah'a amenu yapıyorlar. İman iddiasındalar. Allah'ım sana iman ediyorum diyecekler. Allah'ım inandım sana diyecekler. Ya da Allah ile imanı birleştirdim diyecekler. Allah ile iman. İmanın modelini de Allah belirleyecek. Kendi kendimize iman değil. Ben bana göre Allah'a iman modeli belirlemişim. Geçerliği yok. Ya ne? Ben öyle bir iman sahibi, ahdü eman sahibi, bir garanti sahibi olmalıyım ki bunu Allah'la becermeliyim. İmanımı Allah'la yapacağım. Değilse ben inanmalıyım. İnansız olmuyor be. Ne yapsam ne etsem, neye inansam? Havanın güzel olması gerektiğine. Az biraz çiçekli olsun, biraz da mor ve yeşil, az da ıslak ve sulak, sonra tatmin etmedi bunlar. Biraz da Allah olsun. Öyle bir iman değil. İmanın modeli de Allah'tan olsun ve insan boyutunda bana yansıyan şeklini Rusulihi, elçileriyle birlik belirleyeyim. Yani öyle bir Allah'a inanayım, öyle bir Allah'a imanın güvencesinde yaşayayım ki o Allah'ın aynı zamanda elçileri de bulunsun. Benim hayatıma karıştığına inanayım. Beni başıboş bırakmadığına inanayım. Benimle sürekli diyalog halinde bir Allah'a inanayım. Benim yeryüzünde doğumdan ölüme, belki biraz daha güzel söylersek, sorumlu olduğum günden vefat ettiğim zamana kadar, bu akıl bali olduğum zaman da olabilir, belki biraz daha öncesi olur, yani Allah katında sorumlu olduğum zamandan vefat edip dünyada sorumluluk günümün bittiği döneme kadar, benim için örnek olarak ortaya konulan elçilere, işte onlara da inanmalıyım. Ve Rusuli. Adem'e inanmalıyım. Var kılan Allah'tır modeliyle. Adem'e inanmalıyım. Yapılan yanlışa pişman olabilme modeliyle. Adem'e inanmalıyım. Tevbe şeklinin Allah'tan alınması şekliyle, biçimiyle, haliyle, ahvaliyle. Adem'e inanmalıyım. Başlangıçtan bitişe kadar hep Allah'la diyalog kurma şekliyle. Adem'e inanmalıyım. Hanımına karşı sorumluluk bilinciyle. Adem'e inanmalıyım. Cennet tanımıyla, cennette kalımıyla, cennetten çıkıncaki haliyle, dünyada Allah'ın vahiyle, beraberliğiyle, Allah'a kulluk endişesiyle, kısaca Allah Adem'i nasıl tanıttıysa, İşte öylece olmak anlamına Adem'e inanmalıyım. Peki ya Nuh? Sonra İbrahim? Peki ya İbrahim oğulları? İshak, İsmail, Yakup, Yusuf ve onların çocukları, Musa, Harun gibi olmaya inanmak, hangi biri beni güvencede tutmayacak ama sonunda cennet kazandırmayacak ki? Söyleyin şimdi. Ben Allah'a ve onun elçilerine inanınca, onlar gibi olmaya, dediği gibi olmaya inanınca bana cennet hazırlanmaz da haşa, ama bana cehennem mi hazırlanır zannedeceksiniz? Elbette Allah'a eman ve iman adına, Allah'la beraber güvencede olmak adına bir iman taşıyan kişi, peygamberlerinin modeliyle de bu imanı gündemde tutar, süsler ve güzelleştirirse ona cennet hazırlanmıştır. İhtiyacı olanlara duyurulur. Eğer birilerinin böyle bir ihtiyacı varsa, ben yarın ölümümden sonra yeniden dirilişte cennet istiyorum. Kitap sağ eline verilince oraya gidilirmiş, kitabı sağ elimden almak istiyorum. Sonunda bir cennet garantim olsun, ondan yanayım. Ben cehennemden kurtuluş ve cennette buluşma istiyorum diyorsa insanlar, amenu billah ve rusulih yapmalılar ki bu ayete göre, onlara hazırlanmış cennetler onları bekliyor. Zalik, işte bu. Bu cennet modeli, cennetin böyle programlanması, fadlullah, Allah'ın fazlıdır, keremidir, lütfudur, ihsanıdır, inamıdır, Allah'ın vermesi ve vergisidir, bize vereceklerinin en güzelidir ki, yüktihi men yaşa, dilediğine verir. Dileyene verir. Her iki şekilde de anlaşılabilir. Yani cenneti kim isterse, Fazlullah'ı kim isterse Allah cenneti, Fazlullah'ı ona verir. Ama ben istiyorum diyen insanlar sahtekarsa, samimi değilse, ne dediğini bilmiyorsa, cennet istiyorum diyor cehenneme koşuyorsa, cennet istiyorum diyor istemiyorum da diyorsa, cennet istiyorum diyor şaka yaptım diyorsa, cennet istiyorum diyor kendi kafasına göre takılıyor, ne dediğini bilmiyor, bir öyle bir böyle demeye başlıyorsa, ciddiyetten uzaksa, elbette onlar istememiş, kabul edilecek, Allah onlar için istemeyecektir. Ama Allah'ın isteme modeli diye ortaya koyduğu modele uygun kim cennet istiyorsa, Allah onlara cennet verecektir. Peki bana da kalır mı diyenler çıkar mı dersiniz? Yani cennet benden öncekilere verilecek, ben ta bin yıllar, yüz yıllar, yüz bin yıllar sonra gelmişim. Hangi birinden sonra, hangi insandan sonra doğdum? Sıraya ne zaman gireceğim acaba, bana sıra gelinceye kadar cennette yer kalır mı acaba diyenler olur mu? Tabi dünya mantığıyla düşününce çok güzel bir soru. Çünkü eminim dünya hissiyatıyla, şu dünyadaki duygularımızla, şu içinde yaşadığımız atmosferin bilinci ve bilgisiyle cennete koyun insanları, herhalde yeter bu kadar demeyecek. Hepsi benim, tamam bitti, yeni gelenlere kapı kapandı diyebilecekler. Demiyor mu şimdikiler yeni gelenlere kapı kapandı? Sokaklarda benden başkasına yol olmasın gibi yürüyenler, sofralarda benden başkasına ikram olmasın gibi yemeye çalışanlar, meclislerde benden başka adam yok dercesine konuşan, konuştuğunda ısrarlı olanlar, herkes beni adam yerine koysun, herkes bana ihtiyacı olsun, öyle yaşasın, herkes benimle diyalog kursun dercesine, herkes bir yanlışın peşinde olduğu şu dünyada, cennete girenler orayı çoktan doldurmaz mı dersiniz? Az biraz da kardeşime olsa, o da girse, hak etmişse yer bulunsa demeleri dünya planında düşünülmez galiba. Ancak cidden cennetlik amellerle yoğrulmuş, Kur'an ahlakıyla bezenmiş insanlar, onlar başkalarını kendilerine tercih ederler. Hatta Kur'an tarifiyle وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ وَيُؤْثِرُونَ اَنْفُسَهُمْ, kendilerinin ihtiyacı da olsa, muhtaç durumda da olsa, aslında kendileri için olsa da güzel olacak durumda bulunsa, yine de kardeşlerini kendilerine tercih etme makamı gerçek müminlerin makamıdır ki diğerleri sanki cennette yer kalmaz mantığıyla düşünüyorlar. Onlara Kur'an'ın cevabını söylüyoruz. Vallahu zul fazl-ı azim. Allah gerçekten azim fazl-ı kerem sahibidir. Azim. Enteresan bir tabir, farklı bir sıfat. Değişik birimlerde, değişik ayetlerde, farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Allah kendisini azim olarak tanıtıyor. Kur'an da azimdir. Peygamberin ahlakından söz eden ayete bakın, orada da bu kelimeyle karşı karşıya gelirsiniz. Ve inneke le'ala hulukun azim. Ama ahiret ve kıyamet, azap ve ikab modelleri tanıtılırken azabun azim şeklinde de tabirler bulursunuz. Demek ki cehennemde de var böyle azim bir şeyler. Onun dışında başka azimler görürsünüz Kur'an'da. Bir de Allah'ın fazla azimdir. Sanki azim, azamet sahibi, karşısında bulunanlar büyüklüğünü, güçlülüğünü, etkinlik ve egemenliğini, varlığını, varlığında kimseye muhtaç olmadığını, yani varsa vardır tamam, yok etme imkanına sahip değilsiniz dercesine meydan okumasını kabul etmek zorunda olduğumuz gerçeklerdir. Azap vardır tamam, yok edemezsiniz. Peygamberin ahlakı böylecedir. Teslim olmak zorundasınız, kabul etmeseniz de, yani benimsemeseniz, o gibi olmaya niyet etmeseniz de, peygamberin ahlakı öyledir. Teslim olmak, öyledir olduğunu söylemek zorundasınız. Allah öyle, Kur'an'da öyle. İşte Allah'ın fazlı azimdir. Birilerine verdi diye bitmez. Peygamberlik konusunda da benzer ifadeler görüyoruz. Yani Allah birilerini peygamber kılıyordu İsrailoğulları döneminde. Sonra sıra İsmailoğullarına geçeceğinde Onların farklı itirazları vardı herhalde. Yok, bizim dönemdeydi, bitti, tamam, başka peygamber olmaz diye. İyi düşünün, Allah'ın peygamberliği sizin bitireceğiniz kadar kısa mıydı, tamam mıydı, bitti mi diyeceksiniz. Buna hiç kimsenin gücü yok elbette yapmaya. Allah fazl-ı azim sahibidir. Öyleyse bu fazl-ı azimden biz de isteyelim, cennetten. Yarışı cennete yapalım. Hayatı cennete programlayalım. Sevdamız cennete olsun, cennete sevdalanalım. İnsanlar 3 günlük dünyada bir şeylere sevdalanıyorlar. Daha çok yemeye, daha farklı giymeye, ayrı bir ortamda oturmaya, değişik bir ortamda çay içmeye, hep farklı bir ortam çizgisi yakalamaya kendilerini sevdalıyorlar veya gönül veriyorlar kadınlara, kızlara, erkeklere, gençlere, ihtiyarlara. Oysa bütün bunlar ne kadar sürecek düşünmüyor muyuz? Cennete sevdalansak, sevdamızı cennete yapsak, cennet sevdamız olsa bizim, onunla hareket etsek, programı cennet kılsak, program merkezini, hedefini öyle yapsak ve de mağfiret sonucu ulaşacağımız bir cennet. Yani yapıp ettiklerimizin eksikliğinin bilincinde olsak, yanlışlarımızı fark etsek ama gayret edince affedileceğimiz, mağfiret edileceğimizi unutmasak ve Allah'tan cennet beklesek, bunun için müsabakalar, yarışlar düzenlesek, geçen Ramazan'a göre şimdi ben, geçen haftaya göre şimdi ben, evlenmeden önceye göre şimdi ben, çocuğum olmadan önceye göre şimdi ben, dünden önceye göre şimdi ben ve şimdi ben acaba ne yapacağım diye insanlar programlarını buna göre yapsalar. Aslında bu programlarda temel prensip, galiba ana tema şu olmalı: geçen geçti tamam, yanlışlarıma pişmanım, olmasın diye niyetliyim, öyleyse şimdiyi böyle programlıyorum, hadi demeli Müslümanlar. Gerçi fıkradır denilir, belki gülüp geçilir ama üzerinde düşüneceğimiz çok ciddi bir mesaj vereceğini zannettiğim özel bir fıkra söyleyelim. Bir adam varmış, toplumu uyarmakla görevli olduğu bilincinde. Dükkan dükkan, tezgah tezgah dolaşır, bir bir, tek tek, toplu toplu, gündüz, gece, sabah, akşam, aleni sirri insanlara Allah'ın dinini, Kur'an ve sünneti duyurur, onların iyi bir Müslüman olması için uğraşır, gördükleri yanlışları engellemeye çalışır, güzellikleri teşvik edermiş. Davetçi, ciddi bir Müslüman, mücahit bir genç veya insan. İnsan ya, bazen gülecek elbette. İnsan ya, arada bir dinlenecek tabi ciddi yorulmuşsa, ya da mubah ya, bir deniz kenarında şöyle nefes almak onun hakkı değil mi? Yolu düşmüş deniz kenarına, şehrinin kenarına, o şehirde yaşayan insanların gidip içki içtikleri, türlü türlü melanetler işledikleri yerlerden şöyle belki biraz uzak bir yere doğru, deniz, dalgalar, sular, hava, gökyüzü, yeryüzü, belki onlarla tefekkür ve tezekküre dalmış derken, ipsiz sapsız mı dersiniz, kulpsuz kuyruksuz mu, ya da tahtasız dengesiz sarhoş berduş insanlardan biri mi, işte o karşı takımdan birilerinin yolu oraya düşer. Bu gerçek Müslümanlığın davetçisini görünce alay etmek ister, onu ezmek ister, ona karşı gelmek ister. Nedir der hayrola, beyefendi, hocaefendi, molla efendi, ne ararsın sen buralarda? Sen bizim kente gelmezdin, bizim diyarda bulunmazdın. Burası bizim bölge, sen bizim bölgede ne ararsın? Yoksa haberimiz yokken sen de mi bizim tayfadansın? Bizden gizli mi yapıyordun, yakalandın ha filan diye alay etmeye başlamış, sıkıştırmış, zorlamış. Belki edeplice, ciddi olarak cevaplarla işi savuşturmaya, adamı başından atıp düşüncesine devam etmeye istese de muvaffak olamamış. Soru soru üstüne, ısrar ısrar üstüne. Bakmış çaresi yok, demiş ki sana ne, git işine. Denizin dalgasını sayıyorum. Hani anlatıyordu ya onlara da, gelin vazgeçin diye. Söylüyordu ya bugün başlayın diye, geçmiş geçmiştir Allah affeder diyordu ya, anlamıyorlar diye, bakmış ki bir fırsat doğdu kendisine, demiş ki denizin dalgasını sayıyorum, hadi işine bak. Ne demiş adam, denizin dalgasını mı? Kaç oldu söyle bakayım. Gayet rahat, tam aradığını bulmuşçasına, köşe taşı gibi değil belki kilit taşı gibi oturtmuş, demiş ki geçmişi karıştırma, şu gelen bir. Sen de dününü karıştırma, geçti, yanlışların çoktu. Dünden öncesini ağzına almaya, hatırlamaya senin bile cesaretin yok. Ben niye söyleyeyim? Benimki de bir o kadar, al sana seninki kadar. Öyleyse hadi öyle yapalım. Geçmişi karıştırmayalım, bugün bir diyelim. Bunu her gün diyelim. Daha iyiye, daha güzele her gün ciddi niyet edelim. İşte o zaman fazl-ı kerem, Allah'ın fazlullah diye tarif ettiği bizim olacak, cennet yolunda adım atacağız ve başarılar bizi bekliyor olarak hayatımızı güzelleştireceğiz inşallah. Fakat böyle bir makama, böyle bir konuma ulaşınca insanların pek çoğunun ayağının sürçtüğü, yanıldığı ve düştüğü bir durum karşımıza çıkıyor. Aman Allah'ım, ne kadar da Rahman. Öyle Rahman ki benim yanılacağımı yanılmamdan önce bana haber veriyor. Bak ki diyor 22. ayet, sen eğer cennet için yarışa çıkmışsan, mağfiret bulmadan yanaysan, tüm yarış düzenini mağfirete ve cennete kodlamışsan, ama unutma ki senin imtihan konumunu ben belirliyorum, ben ayarlıyorum, senin istediğine göre olmayabilir. Kahrolma, helak olma ve mahvolma. Çünkü imtihan düzeninin şöyle bir sistematiği var. Ma esabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum. Başınıza bir şeyler gelebilir. Bu sizden, içinizden, birbirinizden ya da yeryüzünden olabilir. Olsun. İlla fi kitabim min kabli en nevraiha. Onlar gerçekleşmeden önce bütün bu başınıza gelecek sorular, size isabet edecek olaylar, sizin imtihan sorularınız olarak başınıza gelecek şeyler bir yasa, bir yazgı olarak çok daha önceden belirlenmiştir. Yani Allah içi tesadüfe bırakıp da ne başınıza gelirse gelsin kendi kendinizi ayarlayın dememiştir elbette. Benim imtihan bölümümü ayarlamakta, nasıl imtihan olacaksam o belirlemektedir. Başıma gelecek şeyler önceden belirlenmiş. Yani ne ile imtihan olacaksam, fakirlik, hastalık, zenginlik, sağlık. Şöyle bir hanım, böyle bir dost, böyle bir arkadaş, kız ya da evlat, erkek. Annemin şöyle, babamın böyle bir tavırda oluşundan aklıma gelemeyen binlerce ve binlerce model imtihan sorusuna kadar. Hepsi inne fî dâl, inne dâlike alallâhi yesîr. Allah'a çok kolay. O zaten baştan bilir, tam bilir, mükemmel bilir, öncesiz ve sonrasız bilir. Allah için yarım bilmek, sonradan bilmek, öğrenmek, unutmak, hatırlamak olmayacağına göre Allah'ça bilir. Allah'ın bilgisiyle bilir ya, işte Allah böyle bir bilgiyle beni nasıl imtihan edeceğini bana haber veriyor. Ben bilmem öyle olunca, 3 yıl sonra, 30 yıl sonra benim başıma ne gelecek, imtihan sorusu olarak bana neler iletilecek bilmem ki. Hatta bugün başıma gelenler 3 yıl önce hep 3 yıl sonrası anlamına değil miydi? Nereden bileydim? Mesela benim bunları size anlatma programım 3 ay önce nereden belliydi ki ben bileydim, siz bileydiniz? Hangisi öyle değil? Ama efendim, otur yavrum bakalım dediniz, hadi bir Fatiha yazar mısın diye rica ettiniz, o da bir elif çekti, lamdan sonra ha'yı çizerken siz mim yazacağını bildiniz. Bak biraz sonrayı fark ettiniz. Yo, bazen orada duruyor ya da kafası dönüyor, mim yerine cim yazıveriyor. Bilmiyor musunuz bunları? Ya da mimi atlayıp dal yazdığı da oluveriyor insanların. Yani bir garantimiz yok yarına. Tahmin edebiliriz sadece, hepsi o kadar. Tahminde de ne kadar doğruya ulaştığımızı siz bilirsiniz. Tekrar başa dönüyorum. Allah beni nasıl imtihan edecekse onu baştan belirlemiştir. ta ben ana karnındayken, önce nutfe, sonra alaka, sonra mudga olarak 40 gün, 40 gün, 40 günle ben 4 ayımı tamamlamışken, Allah beni ne ile imtihan edecekse, yani sorular adına bana tahsisatı bir melek vasıtasıyla gönderip belirliyor ve melekleri bu işte baştan görevlendiriyor belki de. Sonra da bütün bunların bana ne zaman geleceğini, ben onlarla nasıl amel edeceğimi, kabul mü, ret mi edeceğimi, teslim mi olup inkar mı edeceğimi baştan belirleyen bir Allah'ın kuluyum. Allah adına düşününce olayı. Toplumda sorulan, sorgulanan konulardan birisi olunca az detaya girdik galiba. Bir hadis hatırlıyoruz ilgili. Der ki aleyhissalatü vesselam, sizden herhangi birinizin ya da her birinizin yaratılışı ana karnında 40 gün nutfe, 40 gün alaka, 40 gün mudga, 40 günde 120 günden sonra da cenin olarak ruh üflenmesidir. İşte o zaman bir melek görevlendirilir de ona 4 şey emredilir yazması, yazgı olarak belirlemesi. Bir ketbi rızkıhi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id. Yani bu insana tahsisat olarak neler belirlenecek? Gözü, gözünün feri, dizi, dizinin bağı, beli, belinin gücüne kadar, parası, pulu, çevresi, imkanı, fırsatı, nesi var, nesi yoksa, neler verilecek ona, ne kadar tahsisat var, ne kadar nefes, ne kadar içecek, ne kadar yiyeceği kadar. Sonra, bunlar o kişiyi ne zaman bulacak? O kişi bunlarla ne zaman baş başa kalacak? Bu sorular ona ne zaman sorulacak? Hangi ortam, hangi zaman, hangi mekanda bu sorularla beraber olacak? 3. Bu sorulara göre o kişi neler yapacak? Amelleri neler olacak? Yani nasıl hareket edecek? Kulluğunun modeli de önemli. İşte bütün bunların toplamıyla sonunda cennetlik mi, cehennemlik mi olacak? Peki, hemen şöyle bir soru sorulmaz mı sizlere? Aklınıza geldi mi ya da her birinizin? Öyleyse biz ne yapalım yani, zaten belliyse? Ama peki sen söyle Müslüman, Allah zaten bilmez mi senden önce seni? Allah neyi bilmez de, ne zaman bilmemiş de bunu bilmeyecek? Neyi ne zaman bilememiş de bunu unutmuş olacak? Beni neyi nasıl imtihan edeceğini Allah bilmez mi? Bu imtihanın sonunda benim ne yapacağımı, nasıl hareket edeceğimi Allah bilmez mi dersiniz haşa? Elbette bilir Allah. Peki madem Allah biliyorsa ben ne yapayım ya demeliyiz. Yani ben yatsam mı? Yat istersen. O zaman da meğer yatacakmışın mı bilinir dersin. Başka türlü söyleyelim. Yani bir insan, benim başıma gelecekler zaten Allah tarafından biliniyorsa bana ne demeye nereden hak kazanıyor? Ben içki içiyorsam Allah dedi de içiyorum demeye kimin yetkisi var? Allah kitabında, ki başka yerde dediklerini biz bilmiyoruz. Allah kitabında ne zaman içki için demiş? Ne zaman kumar oynayın demiş? Öyleyse benim başıma gelecekler konusunda Allah'a teslim olmalıyım. Allah'ın dediğini dinlemeliyim. O nasıl isterse öyle imtihan edeceğini bilmeli ve fakat onun dedikleri doğrultusunda o imtihana cevap vermeliyim. Hastalıkla imtihan eder, feryat edebilir, kabul edebilirim. İsyan edebilir, kulluk yapabilirim. Zenginlikle imtihan edebilir, şımarır, şeytana uyabilir, kendinin dediğini dinleyebilirim. Kısaca bütün imtihan sorularında böyle. Çünkü 23. ayet bana şunu öneriyor. Yani insan şunu sorsa, peki ya her şey başıma gelecekse baştan gelecekmiş belliymiş, ben ne yapayım öyleyse? Allah da diyor ki, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ. Ne o başına gelen şey sana verilen türdense şımarma, ne alınan cinstense kahrolma, helak olma. Oğlun olarak imtihan olabilirsin, şımarma. Oğlun ölerek imtihan olabilirsin, kahrolma gibi. Az önceki hadise tekrar dönüyoruz. İşte o hadiste anlatılan Allah'a ait yönüyle mesele Allah bilir ve tam bilir, gerçek ve mükemmel bilir, yanılmaz bilir Allah. Ama bize gelince, bizim açımızdan değerlendirince, o zaman da Allah'ın bilmesinden öte ben Allah'ın dedikleriyle sorumluyum. Cennete bir karış kalsam bile, yeniden silkinip pişman olup tövbe ederek, cehenneme bir karış bile kalsam, yeniden pişman olup cennetlik amel işlemeye niyet edebilirim. Cehenneme bir karış kalsam, pişman olacağım gibi, cennete bir karış kalsam da, aman garanti tamam bitti dememeli, ne olur ne olmaz demeliyim. Cennete gidene, yani ölünceye kadar, Allah'a kulluğa devam etmeliyim. Çünkü Allah beni nasıl isterse öyle imtihan eder ama Allah imtihanında bazen vererek, bazen alarak imtihan modelini uyguladığından her ikisine de teslim olup ben kul olmalıyım. Vererek imtihan ediyorsa onun gereğini, alarak imtihan ediyorsa onun gereğini yerine getirmeliyim. Likey la te'sev ala mafateküm, kaybettiğiniz şeylere kahrolmamanız ve la tefrahu bima ataküm, kazandığınız şeyler konusunda da şımarmamanız için böyledir diyor Allah. Vallahu la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Allah böbürlenen, şımarık, gururlu, kibirli, kendini bir şey zanneden, olduğundan farklı görünmek sevdalısı insanları sevmez. Cimrileri, cimrilik yapanları yani ellezine yebhaluna ve ye'muruna nase bil buhli ve men yetevalla fe innallaha huvel ganiyul hamid. Onlar cimridirler. Onlar kendileri cimri olmaktan öte bir de suçu üsteledikleri, üstüne üstlük suçları var. İnsanlara da cimrilik emrederler. Yani Allah'ın verdiği imkanları Allah'a kullukta kullanmazlar. Allah'ın verdiği imkanlarla Allah'a kulluklarını düzenlemezler. Ya da Allah'a kulluğa harcamazlar. Bir de insanlara bunu tavsiye ederler. Nefeslerinde cimridirler. Paralarında cimri. Adımlarında cimridirler. Tavırlarında cimri. Bilgilerinde cimridirler. Bilmediklerinde de cimri. Öğrenme imkanlarında. Aleyhissalatü vesselamın bilgide cimrilik konusunda bir tehdidini hatırlıyorum. Men su'ile an ilmin feketemehu ülcime bilicamin nar yevmel kıyame. Kime bir ilim sorulur da, Kur'an ve sünnete ait bir bilgi sorulur da, o kişi o bilgisini sorulduğu halde gizlerse, karşıdaki öğrenmek istediği halde öğretmezse, kıyamet günü ateşten gem vurulur. Ama eğitim gereği sonraya bırakır ya da samimiyetsizlikten bir tehlike sezer de öğretmemeye niyetliyse, meşru bir mazereti varsa elbette o bunun dışında düşünülecektir. Tekrar ediyoruz, cimriler ve insanlara cimrilik emredenler. Ey Hadid suresinin muhatabı, ey 24 ayet üzerinde düşünenler, 24. ayet üzerinde özellikle düşünmeye niyetliler. Sen acaba hayatında Allah'ın sana verdiği imkanlarda cimrilik yaptın mı? Sadece para demiyorum. Mesela gözünü Allah'ın gözcülüğü, dininin gözcülüğünü yapman konusunda kullanacaktın. Cimrilik mi yaptın acaba? Harcamadın mı? Ağzını Allah'ın dininin sözcülüğü konusunda kullanacaktın. Acaba cimrilik mi yaptın? Ya da gerisini sen düşünürsün. Neler yapabildiğini ya da yapamadığını hesapla da bakın ki Allah'ın sevmediği insanlarmış bunlar. Allah onları sevmezmiş. İnnallah vallahi la yuhibbu kulla muhtalin fakhur ellezine yebhaluna ve yemuruna nase bil buhl. Bir adamda gurur ve kibir varsa cimriliğe götürürmüş. Bir adam cimriyse gururlu ve kibirli olurmuş, havalı olurmuş, kendini bir şey zannedermiş. İşte öyle insanları da Allah sevmezmiş. Bunu öğrendikten sonra artık daha ne diye cimrilik yapacağız? Ve men yetevelle, yapan da yapsın. Allah'ın bir ihtiyacı yok ki. Birilerine ver diyorsa Allah, buna bizim ihtiyacımız var. Hatta kimileri maalesef zenginliğin şımarıklığına bürünmüş, Birilerine yardım ederken onun ihtiyacını karşılamayı hedefliyorlar. Eyvah, ne kadar kötü, ne kadar korkunç bir yanlış. Oysa ona bir şeyler vermek verenin ihtiyacıdır. Alanın ihtiyacını sen karşıladın. Peki ya karşılamayınca ihtiyaçsız mı kaldı o? Allah ona bir yerden zaten o rızkı ulaştıracaktı. Ama bu sen ol ki sen şereflenesin. Sen ol ki bu senin için bir sevap vesilesi, cennet imkanı olsun. Yani vermeye çalışalım, verebilmeye çalışalım, cimrilik yapmayalım ama yan çizersek zannetmeyelim ki karşıdakinin ihtiyacını karşılamadığımız zaman ihtiyaçsız kaldı. Biz bizim ihtiyacımızı karşılamadık değilse fe innallâhe huvel ganiyyul hamid. Allah ihtiyaçsız olandır, övgüye layık olandır. Sen övmesen de övgüye layıktır, sen vermesen de zaten onun ihtiyacı yoktur. Şöyle mi düşünsek, ben vermeyince karşıdaki aç kalacak, bu münafıkların tavrıydı. Hatta bir seferden dönüşte, şu Mekke'den gelen gariban, yoksul olanlara yaptığınız yardımı kesin de onlar dağılıp gitsinler, gitsinler siz beslediğiniz için burada demeye cüret ediyorlardı. Allah da onları şiddet uyarıyordu değil mi? Öyleyse dönüyoruz ayete. Fe innallâhe huvel ganiyyul hamid. Yani unutalım mı dersiniz bize verenin de Allah olduğunu? Yani haşa ve kella, Allah bize vermeye muktedir de onlara veremez mi dersiniz? Bize veren Allah aynı zamanda onlara da verebilecek Allah'tır. Öyleyse ne diye onların da Allah tarafından rızıklanacağını unutuyoruz. Ama onlar rızkını bizim kapımızla, bizim elimizle, bizim köprümüzle buluyorlarsa bu Allah'ın hazinelerinin onlara böyle ulaşması mantığıdır. Böyle ulaşması yasasıdır. Çünkü Allah nasıl isterse öyle ulaştırır. İş tam da tersine dönüverir. Bizden alır, onlara verir. Onlara emreder bize vermesi için. Eğer onlar bir de verir cinsten olurlarsa hayatımız hep kafamız yerde, yüzümüz kapkara olmaz mı? Öyle geçmez mi o zaman? Allah ganidir, hamiddir. Övgüye layık olandır, ihtiyacı olmayandır. Bizim verdiklerimize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Hatta sözü bir daha tekrar ediyorum. Bizim verdiklerimize, verdiklerimizden önce bizim ihtiyacımız vardır. Bizim vermeye ihtiyacımız vardır. Onlar daha çok müstağni davranıp, hayır istemiyorum. Sen gibi birisinin ben malını istemiyorum, zekatını istemiyorum. Senin malın da karışık, kafan da karışık, inancın da kalbin de karışık. Ben senin ekmeni de suyu da istemiyorum deselerdi ne diyeceksiniz? Mesela kardeşinden mal gasp ederek kazandığıyla bana ikram etmeye çalışanın ben yemeğini yememe hakkına sahip değil miyim dersiniz? Gidiyorsunuz bir dostunuz, arkadaşınız, bildiğiniz birinin dükkanı tezgahına. Namaz vakti diye abdestle davranıyorsunuz. Lavaboya giderken yan odada 5-6 işçinin masa başında çalıştığını görüyorsunuz veya tezgah başında. Soruyorsunuz, peki ya bunların abdest namaz durumu nedir? Az önceki şen şakrak arkadaşınız biraz da pişkinliğe uğrarak, belki ağzı biraz bozuksa sövmeye yeltenerek onlara kızgınlığını daha bir kabartıyor. Sonra işte biri kıldığını, birinin bazen kıldığını, birinin arada bir söyleyince kıldığını haber veriyor ama diğer 3-4 tanesi belki bayramdan bayrama bile kılmıyor. Hemen sormayacak mısınız? Ya demek namazdan sonra ikram edeceğin yemeğin parasını bu namazsız çalışanlar kazanıyor sana da sen oradan bana vereceksin öyle mi demeyecek misiniz? Miras pay edilecekken etmeyenler, kardeşine, kız kardeşine vereceği parayı miras sebebiyle vermek zorunda olduğu parayı vermediği için kendine, cebine aktarmaya çalıştığından sana ondan ikram etmeye çalışanlar, tedirgin olmayacak mısınız? Uyarmayacak mısınız karşınızdakini? Bari sizinle doğrudan diyalog halinde olunca söylemeyecek misiniz? Akşama kadar oruç tuttunuz. Derken akşam eve giderken birisi size bir iftarlık diye elma uzattı ya da ayva. Sormaz mısınız? Az biraz da şüphelendiğiniz birisi ise, tüm kazancının haram olduğu şüphesi olan birisi ise, kimin bu ne, neyin necisi ya da hırsızlık endişesi taşıdığınız birisi ise, sen bunu hırsızlık olarak çaldığında mı verdin filan demez misiniz? Ya o zaman, akşama kadar oruç tuttum, ben bunu senin hırsızlık ya da haram paranla orucumu açamam demek durumunda değil misiniz? Peki hangi yediğinizi düşündünüz? Ya da siz hangi kazancınızı düşünmek peşindesiniz? Kimin neye ihtiyacı var düşünmüyor musunuz? Allah gani değil mi? İhtiyacı mı var Allah'ın? Bizim ihtiyacımız var aslında buna. Allah alemlerden müstanidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız var. Öyleyse Allah'a bir şeyler vereceğimizi zannetmeyelim. Ama aynı surede bir başka ayet, Allah'tan yarın karşılığını net istemek adına Allah'a borç verelim. Yani Allah'ın ver dediği yere Allah'ın dediklerini verelim. Allah'ın dediklerini. Mesela 1000 yıllık şarabı olan birisi aman bundan herkese bir fincan diye vermesi İslam'a göre vermek anlamına nasıl gelmezse İslam dininin ihtiyaç dediği şeyleri kazanıp onları vermekten yana olalım. Kısaca İslam'ın kazanmaya, harcamaya ne kadar karışıyorsa kazanma modeline de o kadar karıştığını, mal, mülk ve sistemine o kadar karıştığını baştan bilelim ve ona göre hareket edelim. Peki bu iş yeni mi başladı? Yani Allah bunu ilk defa bu Kur'an'da mı söyledi? Daha önce de böyle mesajını ilettiği peygamberler var mı ki diye soracak mısınız? Sayfayı çevirin. Sayfa Hadid suresinin sonu. Ayet 25. Gerçi Kur'an'ı sayfa düzeniyle ifade etmek biraz yanlış gibi değil mi? Kocaman bir sayfaya baştan sona Kur'an ayetlerini yazsanız Hadid 1. sayfada, Nas 1. sayfada, Fatiha 1. sayfadadır. Ondan dolayı Kur'an'ı Kur'an olarak tanıtırken, Kur'an'da bir ayetin yerini belirtirken filan sure, filan ayet demek en güzel olacaktır. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ İşte biz elçilerimizi açık net, apaçık anlaşılır beyinat ile, net delillerle, ayan beyan bilgilerle, belgelerle gönderdik, görevlendirdik. وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ Onlarla birlik kitap verdik onlara, indirdik ellerinin altında dursun diye. Bir de onları mizan sahibi kıldık, denge. Ya da ölçü, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ İnsanları adaletle ayakta tutsunlar diye. İnsanlar arasında hükmetsinler, insanlara adaleti emretsinler, adaleti ayakta tutsunlar, insanlar adaletle ayakta dursunlar diye peygamberleri böyle görevli göndermiştir Allah. اَرْسَلْنَا Gönderdik. İlk gönderilen ifadesi Hazreti Nuh içindir. Adem aleyhisselam, onu insanlar başta peygamber gördüler. Nuh aleyhisselam ise saptılar, sapıttılar, Allah işlerinden birini onlara görevlendirdi. Buna göre bir peygamberin kendi toplumunun içinden çıkıp o topluma gönderilmesinin anlamı görevlendirilmesi demektir. Gerçi Musa aleyhisselam gibi bir peygamber, bir yerlere gönderilip eğitilir, sonra oradan görevli olacağı yere doğru gönderilir. Haydi denilir Tur dağında, zirvede, o buluşma makamında sen Firavun'a, Haman'a, Karun'a ve kavimlerine git. Söyle onlara görevlendirildin artık denilir. Ya da Hira'dan Kureyş'e gönderilir ve sonra bütün insanlığa, bir yerden bir yere. Ve fakat Nuh toplumunun içinden onlardan biri olarak görevlendirme de vardır. İşte bu gerçekten hareketle biz de Allah'ın dinini yaşadığımız toplumu anlatmakla görevlendirildik bilelim. Ey sen, bu söze kendini muhatap bilen, seni de Allah gideceğin yerleri belirlemek adına görevlendirmedi mi sanki? Senin halan, teyzen, amcan ve dayına ben mi gideceğim önce? Sen görevli değil misin? Senin komşun öncelikle senin komşun değil mi? Ben senin komşunu ve senlerin komşusunu kendime komşu yapamam ki. Ve sen ey Kur'an'ın muhatabı, Allah seni bir yerlere görevlendirmedi mi? Sen de gidenlerden, görevli olanlardan değil misin? Hadi bakalım, başla bugün işe. Geçmişi karıştırmayacaktın zaten. Önceki bitmişti, keşke gitseydin, bugün başla. Keşke yapmasaydın, bugün başla. Keşkeler sıralandı peş peşe. Bırak onları, bugün başla bu işe. Bundan sonra da devam niyetiyle başla. İşte Allah daha önceki toplumlara apaçık net beyinat ile, anlaşılır gerçeklerle, ayan beyan kılınan, insanların anlamaları için sunulan bilgilerle Allah peygamberler gönderdi ve görevlendirdi. Ve o peygamberlerle birlik onların yanında kitap verdi Allah. Bir de mizan. Kitap, yasa ve yazgı demektir. Bu kelimenin bir başka şeklini dilimizde kullandığımızı hatırlayın. Kitabe. Bir şeyler için değişmesin diye, mutlak doğruluğu ifade etsin diye yazılan yazılara denir. Bu anlamda yazmadan kaynaklanan bu kelimeyi ben yazgı diye de tercüme edebilirim. Bireyin ve toplumun, toplum içinde ferdin alın yazısını ifade eden bir kavramdır. İnsanlar ne yaparlarsa sonunda ne bulurlar, ne yapmazlarsa sonunda ne bulurları Allah kitap olarak insanlara bildirmemiş midir? İşte bu yazgıdır, işte bu yasadır, işte bu yazıttır, değişmez kurallardır. Ne fert ne toplum onu değiştiremez. Zamanla o değişmeyecektir, kimse onu değiştiremeyecektir. Ve her peygamberle birlik böyle değişmez kurallar gönderilmiştir. Aslında bu anlamıyla kitabın yazılı bir metin olma şartı yoktur. Yani kitap denilince acaba o kitap neredeydi? Hani o kitap? Kimin kitabıydı? Her peygamberin kitabı var mıydı diye düşünmeye gerek yok. Çünkü kitap denilince ille de o kitabın yazılı olma şartını kim söyledi bize zaten? Kitabın yazılı olma şartı yoktur. Çünkü En'am suresinde Allah peygamberleri arka arkaya 12-13 tanesini ismen zikrederek arkasından onlara kitap verdiğini beyan eder. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سَنَا وَنُوحًا derken Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun gibi peygamberler arka arkaya sarılır, sıralanır da bunların her birine kitap verilmediğini siz de bilirsiniz. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas gibi hatta ve İsmail ve Lisa ve Yunus ve Luta ulaikellezine ateynahumul kitab. İşte bunlara kitap verdik diyor Allah. Vel hukme, hüküm verdik, hayata karışma yetkisi verdik. Ve nübüvve, bir de peygamberlik, habercilik görevi verdik. İşte kitap yazılı olma şartı olmadan yasadır, yazgıdır, hayatı ilgilendiren kurallardır. Hatta Araf suresinde inne veliyyallahu lezî nezzelel kitab denilir. Benim velim Allah ki o kitabı indirmiştir. Demek ki veliler, hayatla ilgili karar merceği bilinenler, yasa ve yazgı olarak insanlara, velisi bulundukları varlıklara haber gönderecek, yazgıdan, yasadan haberdar edecekler ki bunun yazılı olma şartı yoktur. Her bir peygamberle beraber Allah bu anlamda isteklerini, emir ve nehilerini göndermiştir, bildirmiştir ki onların tümüne birden kitap diyoruz ve de bu kitap aslında insanların adaleti ayakta tutmaları adına bir mizan oluşturmaktadır, bir denge, bir ölçü oluşturmaktadır. Zaten insanların içinden birilerinin değil, onların üstünde onlara hakim bir gücün ama yanılmaz, dediği dedik, kimseden korkmaz, hiç kimseden endişesi olmayan, ne yaparsa doğru, dünü bugünü yarını olmayan, geçmiş ve gelecekle ilgisiz, yani noksan sıfatlar manasına düşünülebilecek her şeyden münezzeh, surenin başını hatırlayarak söylersek, sebbaha olabilen, tesbih edilebilen semavat ve arzdakilerin de buna katıldıklarına şahit olduğumuz bir Allah, ancak insanların denge unsurunu, ölçüsünü ortaya koyabilmeye yetkilidir. Malda ölçü, mal kazanmada ölçü, harcamada ölçü, biriktirmede ölçü, sevgide, nefrette, kazanmada, harcamada ölçü gibi ya da kabulde, redde, kazanma ve harcamada ölçü gibi her bir şeyi birlikte düşününce insanlar ölçüyü bir üst varlıktan, bir yüce varlıktan almalılar. İşte Allah ölçüyü peygamberleriyle bize göndermiştir. Evlenmede, boşanmada ölçü, gazaplanmada, aşık olmada ölçü, yakın olma, uzaklaşmada ölçü, ana olma, baba olmada ölçü, sosyal, siyasal, ekonomik, bireysel ve toplumsal, ekonomik ya da hukuksal alanda insanların ölçülerini Allah adaleti gerçekleştirsinler, dengeyi bulsunlar diye peygamberler aracılığıyla göndermiştir. Peki ya yapmıyorsa insanlar, bu dengeye uymuyorlarsa, ölçüye uymadan hareket ediyorlarsa, ölçü nasıl dengeli olursa, adalet nasıl gerçekleşirse, bunu yerine getirmeden yana gönül rızasıyla boyun bükmüyorlarsa, ve enzelnel hadid, bir de demir indirmiştir Allah, bir de demir yaratmıştır, bir de demiri farz kılmıştır, demiri var kılmıştır, fihi be'sün şedidün ve menafi'u linnas. Onda çok ciddi güç vardır ve insanların pek çok konuda yararlanma imkanı vardır. Demir, bıçak mı, top mu, tüfek mi, şiş mi ya da bir bilya mı, motorun bir aksamı mı, nerede kullanıldığını sen daha iyi bilirsin. Ama peygamberlerle birlik düşününce hakkın ve hakikatin ikamesinde, var kılınmasında, varlığının devam ettirilmesinde, tehlikeye düşürmeye çalışanlara karşı korunmasında kullanılacak bir demirden söz edilir. Peki, Hadid suresi, işte bu ayetteki bu kelimeden adını alan sure. Ey Hadid'in muhatabı insan, senin düşüncende, senin dünyanda Hadid ne kadar yer etmiş? Sen Hadid'le ne kadar berabersin ya da senin dünyandaki demirler bu işi ne kadar gerçekleştirmek için var? Yani Allah demiri niye var kılmış, sen demiri nerede kullanıyorsun? Ben altın ve gümüşle ilgili bir hadisten hareketle bunu anlatmaya çalışayım, sen anla, ancak becerebiliyorum. Altın ve gümüş kaptan yiyecek yemeyin diyen bir peygamberim var. Yani altın ve gümüşü yemek kabı olarak kullanmayın. Onun varlık sebebi bu değildir. Yemek için, israf için, gösteriş için değildir onlar. Yani yeme konusunda gösteriş için değildir. Ya o değer ölçü birimidir. İnsanlar değerlerini ona göre ölçsünler, ona göre değerlendirsinler içindir. Evin var şu kadar altın, malın var bu kadar altın için veya gümüş için kullanılacak bir birim, başka şeyde kullanma deniliyor sanki. Ve sen mesela altını kendine bir süs eşyası olarak erkeksen kullanmayacaksın gibi. Peki acaba hadidi, yani demiri Allah onda güzel güzel imkanlar, ciddi güçler, kuvvetler, bir de insanlara yararlar var derken sen İslam'ın hangi yararlarını öğrendin de yapmaya çalıştın? Yoksa toplumsal bir baskı, demiri şurada kullan dediler, orada kullandın, bir de burada kullan dediler, burada mı kullandın? Acaba demirler nerede kullanılmalıydı? Herhalde herhangi bir taşın meyhane duvarında kullanılma yasağı düşünülürse, demirin de kulluk programı dışında kullanılma yasağı baştan var. Ama ayrıca insanların adaleti ayakta tutmaları, kitabı ikame etmeleri konusundaki görevlerine kim engel olmaya niyetliyse, o zaman demir gündeme gelecektir. Bak demir var ha denilecektir. Tarih boyunca demiri böyle kullandığına dair öyle tuhaf ilginç fıkralar anlatıldığı insanlar vardır. Mesela bir kral yola çıkar, bir köye, bir kente uğrar. Oradaki insanların, bir şehir halkının sanki şehir meydanında toplandıklarını görür. Korkunç bir karmaşa vardır. Bağırıp çağıranlar, düşünenler, atılanlar, hareket edenler, geri dönenler, pişman olanlar, eyvah diyenler, yerde sürünenler filan derken savulun, dağılın, kral geliyor, ordu geliyor derler. Sorar, nedir telaşınız, ne oldu diye. Meğer adamın biri, biraz farklı kafası çalışan, aykırı düşünebilen biri, bir kocaman ipten bir yumak, onu çözmüş etmiş, dağıtmış derken düğümlemiş. Düğüm üstüne düğüm, acaba kim çözecek diye bir düğüm ortaya koymuş. Ya da bir kalın ip ve halat düğümlemiş de kim çözecek? Herkes ona uğraşıyor ve beceremiyormuş. Ödülleri kaybediyorlarmış. Kralın kafası da aykırı çalışıyormuş fakat çekilin der, ben yaparım o işi. Çıkarır o nazik kılıcını, bir darbede düğme vurur ve koparır. Çözüm bu, işte çözüldü der. Öyleyse demir çözümde de kullanılır bazen. Ama İslam'ın çöz dediği çözümlerde, İslam'ın çözüm dediği çözmelerde kullanılır. Allah demiri kendi istediği yerde kullanmamız adına söyler. Bıçak, ekmek bıçağı mı, yoksa et doğrama bıçağı mı, ya da ayva mı keseceksiniz, nane mi biçeceksiniz, nerede kullanacağınızı İslam belirleyecek. İşte böyle bir özellikle demir de indirmiştir, var kılmıştır Allah. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Böylece ona kim yardım eder, onun yardımına kim nail olur, ve rusulehu ve ki Allah kime yardım eder, peygamberlerine nasıl yardımcı olur, nedir bu hayat, Allah nasıl belirlemiştir, işte bu açığa çıksın diye bil gaybi peygamberlere gayben insanlar görmediği halde bilmedikleri biçimde iman ederlerse kabul edecekleri tipte nasıl yardım edeceğini Allah işte böylece ortaya koyacaktır. İnnallâhe gaviyyun aziz, Allah gavidir, azizdir. Yani Allah-u Zülcelal öyle etkin ve öyle egemendir ki, öyle güçlü, öyle kuvvetlidir ki, öyle aziz, öyle izzet ve şeref sahibidir ki, nasıl isterse öylece de yardım eder, nasıl isterse istediği gibi de hareket edecektir. Yani bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Allah'ın dinine yardımı vardır, peygamberlerine yardımı vardır, gaybi bir yardımdır, gayba inanarak yardım edenler vardır. Acaba gayben kimler yardım edecektir? Allah'ı görmediği halde, Allah'ı görmek planında bilmediği halde, peygamber dedi diye inanarak, Allah dedi diye inanarak Allah'ın dinine yardım edenler var. İşte böylece onlar açığa çıkacaktır. Kitapla, mizanla ve demirle açığa çıkaracaktır Allah. O zaman Allah'ın güçlü ve kuvvetli olduğu, izzet ve şeref sahibi olduğu da netleşecek, belirginleşecektir. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.